Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncelleme programındayız. Bugünkü konuğumuz Hera Büyüktaşçıyan. Hoş geldin Hera.
Hoş bulduk.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Aslında en başta biraz seni tanımaya çalışacağız. Öncelikle eğitiminden başlarsak, resim eğitimi aldın Marmara Üniversitesi'nde.
Evet.
Fakat gitgide desenlere devam ediyorsun. Fakat resim geleneğinden yavaş yavaş koptun demeyeyim ama işlerinin farklılaştığını söyleyebiliriz.
Evet evet, aslında üniversitedeyken 3. sınıftayken başlamıştı. Yani o dönemde ikonografiye çok fazla ilgi duyuyordum ve ikonografinin aslında evet iki boyutlu resim geleneği de var ama mesela o kiliselerdeki teatralliğiyle vesaire bu artık bir mekansal yerleştirmeye doğru dönüşüyordu. Bunu görmeye başladım ve ilk dönemde paneller üzerinde ikonaya benzer aslında resimler yapmaya başlamıştım ve sonra yavaş yavaş bunlar aslında bir araya gelmeye başladı. Ve birdenbire aslında yerleştirmeye doğru kaymaya başladı diyebilirim. Yani 3. sınıfta başladı esasında bütün bunlar.
Okul nasıl bakıyordu bu? Hani ikonografiyle temel alan daha doğrusu.
Esasında Tayfun Erdoğmuş'un atölyesindeydim ben. Ve çok açıktı. Resim bölümüydü ama performans çalışanlar vardı. Video yapanlar vardı. O açıdan çok açıktı. Zaten tatbikinin geriye baktığın zaman bütün bu disiplinler arası çalışma dinamiği zaten var okulun geçmişinde de olan bir şey.
Evet, bir de Halil Altındere.
Evet evet.
Ergin Çavuşoğlu, Murat Pilemleri. Hani Marmara Üniversitesi'nin aslında senin Tabii. hemen önceki dönemlerin.
Aynen,
oldukça
evet.
bu şeyi açmış yola belki de.
Evet evet, disiplinler arası daha çok tasarım ağırlıklı bir okuldur esasında. Tasarım bölümleri çok iyi olan bir okul ama yani resim bölümü de heykel bölümü de bütün diğer disiplinleri de beraber deneyimleyerek kendi yolunu bulma şeyine doğru yönlendiriyor insanı.
Peki sonrasında hani kendinden bahsederek nasıl gelişti senin için? Nasıl güncel sanatla işin içine girdin, işte sergiler açmaya başladın, biraz ondan bahsedebilir misin?
Evet, PİST'te açtın galiba ilk sergini.
Evet, PİST'te 2007'de aslında PİST'in vitrin sergileri vardı, 7-24. O çok güzel bir seriydi. Orada benim aslında o dönemde ben Zapyon yani Rum Lisesi'nde bir fotoğraf serisi yapıyordum. Öğrencilerle aslında bir çocuk tiyatrosu yapıyorduk. Ben onun dekor kostümünü yaparken oradaki çocuklarla beraber bir portre serisine başlamıştım. Aslında orada benim ilk kültürel kimlik meselesini ve ötekilik, daha doğrusu ötekilik diyeyim, kültürel kimliği de geçiyorum. Ötekilik meselesini sorgulamaya başladığım işler o zaman başlamıştı aslında. PİST'te sergilediğim işin adı da The Other'dı zaten, öteki. Bir çocuğun, okul çocuğunun portresi vardı. Tabii bunlar Antakyalı Ortodokslar ama mesela bir tarafta ismi Yunanca yazıyor. Bir tarafta da gerçek ismi olan, yani Arapçadan olan ismi yazıyor. Hani bu iki kimlik bölünmesine birazcık işaret ediyordu. Ve orada biraz bu ikonografi de içinde vardı. İkonografide bütün sahne isimleri yazar genelde. Daha didaktik bir özelliği vardır. Biraz onları kullanarak öyle başlamıştı. Daha sonra sanırım Salzburg Yaz Akademisi'ne başladım. Aslında gerçek anlamda yerleştirmeye ilk başladığım zamanlar o zamanlardı. Çünkü İlk gittiğim atölye Humor and Wit diye bir konu vardı ve yani buluntu objelerle ilk başta çalışmamız gerekiyordu ve öyle öyle aslında herhangi bir kontekst olmadan yaptığım bütün yerleştirmeler yavaş yavaş bu aidiyet meselesi, yani hep öyle bir transportasyon araçlarına dönüşen işler ya da böyle belirli bir bir noktadan diğerine giden perspektifte olan işlere dönüşmeye başladı. Yavaş yavaş aslında böyle başladı diyeyim. İlk orasıydı esasında gerçek anlamda.
Hera, peki ilk serginden de yola çıkarak şu an anlattıklarından da kişisel bir hikayeden mi yola çık? Aidiyet meselesi senin için sence neden özünde işlerin çoğunda olan bir konu? Bu kişisel sebeplerden, kişisel bir sorudan mı kaynaklanıyor? Hı hı. Yoksa genelde neticede kendi yani bulunduğumuz memlekette de aidiyetle ilgili pek çok soru var tabii ki.
İlk kendime sorarak başladım bunu. Çünkü zaten Ermeni okulunda okudum. Yarı Rum, yarı Ermeni bir aileden geliyorum. Ve geçmişten beri, yani okul zamanlarından beri ben hep sorgulardım. Hangi tarafa aitim ya da hangisi benim? Hangi tarafa daha yakın olmam bekleniyor ya da öyle olmam daha doğru? Bütün bunları hani bu toplumun getirdiği kurallar, sorular ve nasıl diyeyim doğru yanlış dengesini hep sorguluyordum kafamda. Aslında belki o ilk öğrencilerle yaptığım o fotoğraf serisi biraz da kendimle de ilgili olan bir meseleydi. Yani kendi bölünmüşlüğümle alakalıydı. Hangi tarafa aitim? Yani biraz bunlarla başladı bu aidiyet, yani işlerdeki o ev, yani işlerimde çok kullandığım o ev objeleri mesela vesaire, onun gibi şeyler ya da belirli mesela coğrafyalara işaret eden işler de var, adalar, işte gemiler vesaire. Bütün bunlar hem taşıdığım kimliklerin biraz geçmişiyle de alakalı, o noktada bazen hani hikaye anlatıcısı deyip kendimi biraz geri çekmeye çalışıyorum ama özünde tabii ki kendi birazcık mücadelem de var ikisiyle. Özünde kendim olma savaşı var. Hani ikisine de aitim, ikisi de var bende. Yani onlardan kaçamam. Kaçmak da istemiyorum ama özümde sadece Hera olarak kalmak istiyorum. Bunun şeyi vardı, mücadelesi vardı. Hala da var aslında.
Hikaye anlatıcısıyım diye bazen kendimi o şekilde pozisyonlandırıyorum da dedin ama... işlerin aynı zamanda bence edebi ve romantize edilmiş bir tarafı da var. Yani... biraz hikayelerden kurgulanmış, dediğin gibi yine eserler gibi gözüküyor. Kendini hani bu hikayelerin kaynağı ne senin için?
Bu hikayelerin aslında yani çocukluğumdan beri gelen bir alışkanlık bu. Etrafımda gördüğüm ciddi durumları, aslında politik durumları ya da bilmiyorum ailevi, özel, sosyal olan herhangi bir durumu sürekli böyle çok naif bir şekilde bir hikayeye dönüştürerek hayal etmeye çalışıyordum. Böyle bir dil geliştirmiştim, çocukluktan gelen bir şey. Ya böyle sürreal bir dünya varmış gibi. Aslında bütün bu durumlarla nasıl diyeyim başa çıkabilmenin yegane yolu hikaye anlatıcılığıyla başladı bana göre. Çünkü yani bir şeyleri direkt adres etmekten ziyade bu hikayelerle bir şekilde... yani insanların da kendilerini o hikayenin parçası haline getirip kendilerinde de görebilecekleri şeyler neticede bunlar. O yüzden daha yumuşak bir dil diyeyim. Öyle bir dil geliştirdim kendime aslında. Evet, edebi bir şeye dönüşüyor aslında, doğru.
Peki neticede işlerinin birçoğunda mekanla çok bağlantılı işler üretiyorsun. Bunun senin için neticede tabii ki... göç, kültürel kimlik, bulunduğun mekan veya işte bulunduğun coğrafya veya köklerinin olduğu coğrafya veya senin durumunda tabii iki farklı yerden kaynaklanıyor. Bulunduğun mekana göre üretmenin sebebi, yani daha doğrusu mekanı mı seçiyorsun, eserleri o mekana göre mi kurguluyorsun?
Aslında çoğunlukla değişiyor yani bazen mekan beni buluyor bir şekilde. Bulduğum mekanla da ya her gittiğim mekanın mutlaka önceden ne olduğuna ya da burası neymiş mutlaka ucundan bir şekilde bana görünür oluyor ve ben onu takip ediyorum aslında. Bazı işler site spesifik bir şekilde, yani o mekana has üretiliyor. Öyle çıkıyor ya da çünkü o mekan görünür olmak istediği için öyle bir şey ortaya çıkıyor. Bazı işlerde nasıl diyeyim daha önceden ortaya çıkmış oluyor ama doğru mekanını buluyor bir şekilde. Mekanları da şöyle söyleyeyim, bana göre yani hep aslında yaşayan alanlar olarak gördüğüm için aslında kişilerle de ya da karakter yüklediğim için kişilerle de bağdaştırıyorum. Hani o görünmeme meselesi biraz bununla da bağlantılı. Yani sanki orada bir insan varmış da onun belleğiymiş gibi. Hı hı. Çünkü zaten mekanların belleğini biz yaratıyoruz. Hı hı. O yüzden yaşayan, nefes alan bir yer. Yani hiçbir zaman ölmüyor. O yüzden de yani bir şekilde... Ya beni buluyor diyeyim.
Burada bir şey söyleyeceğim. Beni buluyor deyince ben hep şey diye düşündüm. Özellikle bu işte eski çalıştığın galeride mekanı belki de Karaköy'de yer aldığı için. Orasının bile hani mekan tarihsel bellek anlamında eski bir değirmen değil mi?
Evet evet. Evet. Un değirmeni. Evet,
orasının
evet.
bile senin bulmuş ya da senin orayı bulmuş olman.
Evet yani esasında enteresan çünkü orayla ilk bağlantım yani Galeri Mana ile ilk bağlantım şeyle oldu. Daha önceden hep su ve sarnıçlarla ilgili araştırmalar yapıyordum. Bu da 2010'da işte İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor sergi serisiydi. Remo Salvadori ile beraber onun çalıştığıyla başlamıştı. O dönemde ürettiğim işler üzerinden bütün bu sarnıçlar, yerin altındaki su belleği, işte ayağımızın altındaki bütün bu katmanların görünmezliği vesaire orada olup bitenler üzerine araştırırken bu sergi esasına denk geldi bir şekilde ve davet edildim bu Reflecting on Reflections'dı serginin adı. Yansıma üzerine düşünceler. Ve orada galerinin altında var olduğunu düşündükleri bir su kaynağından bahsediyorlardı ama tam olarak onlar da bilmiyordu ne olduğunda. Ve galerinin zemininde böyle bir dikdörtgen boşluk bir alan vardı ve bir işte çimento bir kapakla kapanmıştı. Onu kaldırdığımız zaman o tüplerin altında aslında ışık tutulduğu zaman su olduğunu gördük ve bir şekilde su beni bulmuş oldu yine. Yani tesadüfi belki ama yani bu aslında... O dönemden bu ana kadar hala devam eden bir süreç. Belki de hiç bitmeyecek. Farklı farklı mekanlarla ucu ucuna değerek benim kendi hikayem çıkacak bilmiyorum.
Bu hikaye anlatıcılığı konusundan yola çıkarsak aslında sanatçı olarak üretiminin dışında bir de Rum okulunda bir program sanat danışmanısın. Hı-hı. Yani programını tasarlıyorsun bu diyebiliriz. Aslında orada da bir hikayeden söz ediyoruz. Çünkü bu bir eğitim kurumu ve eğitim kurumunun geçmişine bir şekilde sen gönüllü olarak geçmişini de ortaya çıkarabilecek bir şekilde eğitime bir şekilde dokunabilecek bir şekilde programlar düzenliyorsun.
Evet, evet.
Bu senin pratiğinin bir parçası mıdır? Ve tam olarak ne yaptığını?
Aslında bağlanan noktaları var tabii ki neticede yani uzun yıllardır yani çocuk seslerinin duyulmadığı bir alan orası. Yani eskiden hani ne bileyim yani yaşamamıza dair öğrendiğimiz bütün bilgileri okulda öğreniyorsak o alanda da bunlar yapılıyordu ve şu an bu yok.
60
yani 67'den sonra yani uzun bir süre öğrencisiz kalıyor. 24-25 yıla yakın öğrencisiz kalıyor. Sonra 2010 yani 2001'de tekrar anaokulu sanırım aktif oluyor ama yani cemaatin giderek azalmasından kaynaklı bir mesele var ama diğer taraftan da yani bu geçmişte nefes alan bu alanın aslında topluma tekrar kazandırılması çabası var şu an. Benim kendi çalışmalarım üzerinden de gene bu bellek taraması Hı-hı. meselesiyle ortaya çıkıyor. İşte şu an bir yıldır ilk yapmaya başladığımız şey okulun arşivini tekrar ortaya çıkarmak. Hı-hı. Eski okul kitaplarını ortaya çıkarıp temizlemek ve bunu gün yüzüne çıkarmak oldu. Yani bir şekilde benim çalışmalarımla bu şekilde bağlantılandı ama hani dediğim gibi görünmez olan bir şeyi görünür kılmaya çalışma çabası. Yani benim işlerimle bağlantılanan noktası diyebilirim.
İsterseniz kısa bir ara verip müziğe geçelim. Yanımızda sanatçı Hera Büyüktaşçıyan var. Onun program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. John Coltrane'den Moment's Notice.
Thank you.
Güncelleme programında Hera Büyüktaşçıyan ile beraberiz. Hera, adada oturduğunu biliyorum. Hı hı. İşlerin de suyla, su teması, baskın demeyeyim ama oldukça fazla işinde su teması var. Adada oturmak bir tercih ve bu konularla ilgilendiğin için mi, adada oturduğun için mi? Yani biraz tavuktan tavuk mu yumurtadan oldu ama.
Adada oturmak tercih ama suyla ilgili işlerden dolayı tabii ki değil. Yani ben yani çocukluğumdan beri aslında yazlıkçı olarak biz hep gidip geliyorduk. Ve yani ailede de olan bir şey, Heybeli'li, dedem Heybeli'lidir falan. Böyle bir şey, hep adada yaşama ideali vardı benim hayalimde. Şehirden kaçıp böyle şey, adalı olma isteği vardı. O yüzden 6 yıl önce temelli adaya taşındım. Ama bu tabii ya işleri de çok fazla etkiledi. Çünkü günümün çok en büyük, en uzun ve sessiz vaktini 1,5 saatlik vapur yolculuğunda suyun üstünde geçiriyorum. Ve su üstündeki atölyemde geçiriyorum diyorum ben buna. Yok yani bu bir tercihti yani. Kendi hayatımla ilgili bir tercihti ve de bayağı da iyi geldiğini düşünüyorum.
biraz da belki genç sanatçılara ilham olması ya da fikir vermesi açısından. Sen ilk direkt güncel sanata başlarken bir galeriyle çalışmayı tercih etmedin ya da o şekilde gelişmedi. Biraz önce ilk yarısında programı konuştuğumuz gibi Pist'te bir sergi açtın örneğin. Nasıl gelişti? Sen mi onlara gittin? Kar amacı gütmeyen bir kuruma, bir mekana, küçük bir mekana. Hı-hı. Onlar mı seni buldu?
Açıkçası daha önceden 2002'de bir sergide beraber yer almıştık aslında. Didem Özbek ve Osman Bozkurt'la beraber. Scan İstanbul isimli bir sergiydi. Yunanlı ve Türk sanatçıların olduğu. Ve o dönemden bu yana dostluğumuz hep sürdü. Ve yani bana verdikleri destek çok büyük bir destekti. Şu ana kadar da hep öyledir esasında. Yani ilk o şeyle başladı. Onlar davet etmişlerdi. Bu 7-24 vitrin sergilerine. Ve bu daha o fotoğraf serilerim de çok yeniydi. Ve benim için çok büyük bir destekti esasında. Böyle bir şeyle görünür olmak esasında. Yani böyle bir sergiyle bir şekilde görünür oluyorsunuz. Ve ilk adımı da atmış oluyorsunuz aslında. Hani hem bu sanat ortamına hem işiniz görünürleşiyor vesaire. O açıdan bana destekleri çok büyüktü. Ve daha sonra da yaptıkları sanatçı rezidans programına davet etmeleri ve sonra orada bir sergi yapmam vesaire, bütün bu süreç de çok büyük destekleri olmuştu. Bu anlamda benim için önemliydi. Hiçbir zaman önceliğim ticari bir galeriyle beraber çalışmak olmadı ama öyle gelişti. Çok da güzel bir grup insanla çalıştım galeri manada. Ama tabii bu bir şart değil, herkesin seçim meselesi. Yani dönemsel olarak ihtiyacı olduğu zaman yapabilir, yapmayabilir de özgür de kalabilir. Özgür kalması iş üretemeyeceği ya da bu sistemin parçası haline gelemeyeceği anlamına da gelmiyor. O yüzden seçim meselesi birazcık ve ya da sürecin de beraber getirdiği bir şey. Hiçbiri birbirinden kötü değil. Sadece orada sınırını bilmek gerekiyor. Herkesin kendi çizgisini belirlemesi gerekiyor bir şekilde. Yani önemli olan o.
Hera, yine aynı noktadan yola çıkarsak. Sen son dönemde özellikle belki son 2 senedir çok prestijli sergilerde yer alıyorsun. Bu süreçler nasıl gelişiyor? Yani yine örnek olmak açısından soruyorum. Çünkü sürekli bir küratörlerle görüşmen var, araştırmalarına devam ediyorsun. Bu bağlantıları sağlamak, bu güncel sanat ortamında, çünkü bir taraftan da galeri temsili, bir taraftan evet bazen bir avantaj olabiliyor, bazen de bu networklere girmek aslında çok çok önemli.
Zaman alan bir şey. Ama ilk mesela Arter sergisi özellikle. Arter sergisi de galeri manadaki o yansıma üzerine düşüncelerde benim ilk İsveç'teki, aslında şu örneği, anekdotu anlatmak istiyorum. İsveç'te Airdrop adında 55-33'ün ortaklığında Slaktus Atelierna ile bir sanatçı exchange programı vardı. Onunla gitmiştim ve orada gördüm ki esasında bütün genç sanatçıların, yani hiç kimse oturup keşfedilmeyi beklemiyor ya da hani bu çarkın içerisinde birdenbire giremiyor. Ama kendi çabasıyla elinde dosyasını ve portfolyosunu alıp kendi işini en iyi nerede ya da uygun gördüğü, diyelim ki şu X proje şu mekanda daha uygun olduğunu düşünüyor ve oraya gidip sadece başvuruyor. Ve ben de bunu gördükten sonra dedim gerçekten hep de öyle yapıyordum. Ve bir şekilde döndükten sonra hem Arter için ayrı hem de Mana için de ayrı iki projem vardı. Bu şekilde görüşmek istedim ve öyle başladı aslında. Tabii onun sonrasında hani işler görünür olmaya başlayınca iki ayrı grup sergisine davet edildim neticede. Arter'deki Haset Usumet Rezalet, Emre Baykal'ın küratörlüğünü yaptı. Ve yansıma üzerine düşünceler bir şekilde işler görünür olmaya başlayınca bir şekilde insanlarla tanışmaya başladım. Nasıl diyeyim? Uygun olduğumu düşünülen bir projenin küratörü gelip mesela örneğin diyorum işte görüşmek istedi, bir şekilde öyle devam etti. Ama çoğu zaman hep kendi çabamla oldu. Yani ilk başlarda hep kendi çabamla yaptım. Yani kaybedecek bir şey yok olarak düşünüp, çünkü neticede bir çaba var ama görünür olması kişinin kendisine de bağlı bir şey.
Evet, bir de biraz önce bahsettiğin 55-33 bir sanatçı inisiyatifi. Pist de aynı şekilde bir sanatçı inisiyatifi. Evet. Bu tür küçük mekanların bağımsız mekanların aslında önemli de senin...
Çok büyük desteği oluyor tabii.
Senin kariyerinde de görünüyor aslında.
Evet. Koleksiyonerlik anlamında bir soru gelmişti ama sen de bir şeyler topluyorsun değil mi? Senin için de koleksiyoner diyebiliriz. Evet, bundan bahsetmek ister misin biraz?
Esasında birçok şey topluyorum ama yani bu çocukluktan gelen bir alışkanlık esasında. Nasıl diyeyim? Spesifik tek bir koleksiyonum yok ama birçok şeyi toplama alışkanlığım var. Sonra onları bir araya getirip böyle bir şey, bir narratifin içerisine sokuyorum. Sonra bir dönem onlar bekliyorlar. Sonra yeni şeyler ekleniyor. Spesifik tek bir şey yok esasında ama evet, spesifik bir şey var. Şeyi çok seviyorum toplamayı. Kiliselerde tamata denilen şeyle adaklar vardır. Gümüş adaklar. Kimi zaman işte el şeklinde olur, göz şeklinde ya da figür şeklinde. Bunlar şey gibi, bir dilek gerçekleştikten sonra yapılan, işte kiliselerde olan bu alüminyum ya da gümüş şeyler, nasıl diyeyim? Küçük objeler bunlar. Hı-hı. Onlardan topluyorum özellikle. Bunun gibi daha birçok şey var.
Senin işlerinin koleksiyonu, bir koleksiyonerin olması sana enteresan geliyor mu?
Geliyor ama yani şey, spesifik olarak o işin yaşamını sürdürebileceği bir koleksiyonsa olması benim için önemli. Hı-hı. Çünkü yani o işe, nasıl diyeyim, hem o işin daha sonrasındaki gidişatını takip edecek biri olması benim için önemli ve ikincisi parçası olacağı koleksiyonla da konuşabilmesi önemli bir yandan. Ya bir şekilde bir obje ürettiğiniz zaman o ürettikten sonra bitmiyor. O bir yaşamına devam ediyor. Farklı bir mekana girmiş oluyor ve orada birçok farklı insan görüyor. Onu sürekli seyreden birinin evine gidiyor ya da mekanına gidiyor. O yüzden o mekanın, hem o mekanın hem de bir arada olduğu diğer şeylerle konuşabilmesi gerekiyor.
Belki son bir soru olarak, burada güncel sanat alanında neyi eksik buluyorsun? Sence neler yapılabilir?
Güncel sanat alanında esasında bu şeylerden, sanatçı inisiyatiflerinden konuşmuştuk. Esasında özlediğim şeylerden biri de mesela sanatçıların, yapılıyor tabii ki ama daha da çok olması, tekrar sanatçıların bir araya gelip, yani tabii ki sistemin bir parçasıyız hepimiz ama bundan bağımsız da kendi üretimimizi destekleyecek her türlü bir arada olma meselesine daha çok sarılmamız gerekiyor. Bunu yapan çok kişi var, çok da güzel projeler yapılıyor ama elimizden geldiği kadar daha çok yapmalıyız ki daha çok nefes alabilecek alanımız olsun. Biraz o ama daha çok eğitim sistemiyle ilgili benim gelişmesini düşündüğüm alan esasında o. Çünkü biraz oradan başlıyor bir şeyler. Yani mesela bir dönem klasik eğitim çok fazla böyle es geçiliyordu. Birdenbire moderne atlama oldu. Mesela hepsinin dengede olması gerekiyor. Ve insanların kendi sürecini keşfetmesine izin verilmesi gerekiyor biraz okullarda. Yani benim atölyemde olan oydu mesela. O sürece izin verildiği için hala da bu süreç devam ediyor aslında. Ya bunun, üretimin bir süreç olduğunun algılanması gerekiyor. Hı-hı. Yani.
Çok teşekkürler Hera.
Ben teşekkür ederim.
Programımızı sonlandırmak zorundayız maalesef.
Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.